Ayrım 1. Öğrenci seçme sınavı 2003 soru kitapçığı. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 24 Nisan 2009. 2430. Bölge Rotarak Temsilciliği Maltepe Rotarak Kulübü'nden Duygu Karaaslan tarafından seslendirilmiştir. Sözel Soru 1. Bu romanında yazar, İstanbul sokaklarının artık tarihe karışmış o eski görünümlerini şiirli bir dille yeniden kuruyor. Kahramanlarına sıcak bir sevgiyle onların insani yanlarını araştırarak yaklaşıyor. Onları derinlemesine kavramaya çalışıyor, aralarındaki farkları ortaya koyuyor. Daha doğrusu kişilerin iç dünyalarındaki düğümleri iyi yakalıyor. Bu parçada kişilerin iç dünyalarındaki düğümleri iyi yakalamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Günümüzde sayıları iyice azalmış insan tiplerini anlatmak. B. İnsanların gizli kalmış ayırıcı özelliklerini bulup göstermeyi başarmak. C. Kişilerin ortak özelliklerini belirlemeye çalışmak. D. Kahramanları insanı yücelten bir tutumla oluşturmak. E. Yaratacağı tipleri sorunlu insanlar arasından seçmek. Doğru cevap B. Soru 2. Bir yazının tadı sözcükleri giydirmekte, koşturmakta, sıçratmakta ve onlara diz çöktürmekte gizlidir. Her sanatçı sözcüklere diz çöktürebilir mi? Üstesinden kolayca gelinecek bir iş değildir bu. Öncelikle o dilin bütün girdisini çıktısını çok iyi bilmeyi gerektirir. Dilin olanak ve yeteneklerini tanımayan bir sanatçının önünde diz çökmez sözcükler. Bu parçada sanatçının sözcüklere diz çöktürmesi sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Söz dizi bakımından özensiz cümleler arasında sıkışıp kalmamak. B. Sözcük seçimiyle her yapıtına farklı bir boyut kazandırmak. C. Sözcükler üzerinde fazla durmadan üretken olmaya çalışmak. D. Okurun dil duyarlılığını geliştiren yapıtlar ortaya koymak. E. Sözcüklerin gündelik kullanımlarıyla yetinmeyip onlara yeni ve özgün anlamlar yüklemek. Doğru cevap E. Soru 3. Eleştiri alanında önemli eksikliklerimizden biri de eskiyi içinde bulunan dönemin koşulları içinde araştırmamak. Doğru diye bellediğimiz bir takım kavramların, çıkarımların kabuğunu kırmamak. Bunları yeni terimlerin bağlamı içinde incelememek. Bu parçada kabuğunu kırmamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Eskiden yazılmış yapıtların değerini ortaya çıkarmak için uğraşmamak. B. Doğruluğu, yanlışlığı kişiye göre değişen düşünceleri eleştirmemek. C. Doğruluğu benimsenmiş yargıları tekrar ele alıp değerlendirmemek. D. Tartışılmış konularla ilgili görüşlerini açıklamaktan kaçınmamak. E. Tabu olarak bilinen düşünceleri tartışırken belirlenmiş sınırlar içinde kalmamak. Doğru cevap C. Soru 4. Şiir sanatı üstüne çok düşünmüş ve bu sanatı her şeyden üstün tutmuş biri olan Paul Valéry, şiir nokta nokta yazılır demiş. Bu sözüyle şiire özenen ve çok iyi bir ressam olan Degas'a şiirin malzemesinin nokta nokta olduğunu anlatmak istemiş. Tıpkı resmin malzemesinin kuşlar, ağaçlar, insanlar değil, renkler ve şekiller olduğu gibi. Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Sözcüklerle duygu ve düşünceler değil sözcükler. B. Benzetmelerle şairin yaratıcılığıyla ilgili. C. Duygularla herkesçe anlaşılır nitelikte açık seçik. D. Olgunluk döneminde, özgün ve yoruma açık. E. Uzun sürede, şairin yaşantısına değil düş gücüne bağlı. Doğru cevap A. Soru 5. Düşünceye saygı göstermek gerekir. Ancak bu, her düşünceyi doğru sayıp kendi düşüncemizden vazgeçme anlamına gelmemeli. Çünkü kişisel düşünceler, meyvelerin güneş altında olgunlaşması gibi nokta nokta. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? A. Zorla benimsetilmeye çalışılırsa etkisini yitirir. B. Uzun süren zihinsel çabalar sonunda oluşur. C. En küçük bir kuşkuya yol açarsa bireylere olan güveni azaltır. D. Kişinin içinde bulunduğu ortama göre değişiklik gösterir. E. Sağlam temellere dayandığı sürece zarar görmez, yıpranmaz. Doğru cevap B. Soru 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir düşünce dile getirilmiştir? A. Üslup, insanın konuştuklarını ve yazdıklarını biçimlendiren kişisel bir öğedir. B. Bir sanatçının üslubu, o sanatçının kendisidir. C. Sanatçı, sözcükleri seçip yan yana getirirken onlara kendi damgasını vurur. D. Üslup, sanatçının kişiliğini yansıtan bir aynadır. E. Bir sanatçı, yarattığı yapıtın türüne göre üslup kullanır. Doğru cevap E. Soru 7. 1. Jules Verne'nin serüven tutkusu, denizcilik, tarih, coğrafya gibi alanlardan aldığı öğelerle beslenerek yazdıklarının çekirdeğini oluşturur. 2. Sayısı 200'e yaklaşan romanları çeşitli bilim dalları üzerine temellenmiştir. 3. Yazar bu bilim dallarına ilişkin bilgilerini, saatlerini geçirdiği kütüphanelerdeki binlerce kitaba borçludur. 4. Hiçbir bilim dalında uzman olmadığı halde yaşadığı dönemdeki her türlü gelişmeyi ve değişmeyi yakından izler. 5. Böylece hem çağını çok iyi tanır hem de çağının getirdiği yenilikleri özümseyerek geleceğe yönelik öngörülerde bulunur. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? A. 1 ve 2, B. 1 ve 4, C. 2 ve 4, D. 3 ve 5, E. 4 ve 5. Doğru cevap A. Soru 8. 1. Çocukların her isteğine karşı çıkmak ya da bunları bütünüyle yerine getirmek kimi sorunlar yaşanmasına yol açabilir? 2. Çocuklara güçlerini aşmayacak sorumluluklar yükleyerek onların kendilerine güvenmelerini sağlamak gerekir. 3. Çocuklara kazandırılan davranışlar ileriki dönemlerde de varlığını korur. 4. Yanlış yapacağı korkusuyla kendisine sürekli yardım edilen çocuklarda çekingen, kendini kanıtlayamayan bir kişilik yapısı oluşur. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangilerinde aynı düşünce farklı biçimlerde dile getirilmiştir? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 3, D. 2 ve 4, E. 3 ve 4. Doğru cevap D. Soru 9. 1. İnsanlar çocukluk döneminde çevrelerindeki kişilerin diliyle konuşmaya başlar, daha doğrusu konuşmayı onlardan öğrenirler. 2. Yetişkinlik döneminde konuşma sanatının inceliklerini, güzelliklerini ve olanaklarını kavramaya çalışırlar. 3. İyi bir konuşmanın insanı başarılı kılmada önemli bir etken olduğunu anlarlar. 4. Ayrıca bunun insanın kişiliğini ve düşünsel düzeyini yansıtan bir araç olduğunun ayrımına varırlar. 5. Bu nedenle de sözlü anlatım gücünü yaşamları süresince geliştirmeye çalışırlar. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangilerinde konuşmanın işlevinden söz edilmiştir? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 5, D. 3 ve 4, E. 4 ve 5. Doğru cevap D. Soru 10. Yahya Kemal, şiir düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurmaktır der. Ozan'ın bu sözüyle anlatmak istediği düşünceyi içeren cümle aşağıdakilerden hangisidir? A. Şiirde düşüncenin payı duygudan daha fazladır. B. Duygular şiirle etkili bir biçimde anlatılır. C. Şiir düşüncenin duyguların öz suyunda eritilmesiyle oluşur. D. Şiir duyguların toprağını besleyip zenginleştirir. E. Şiirin etki gücü içerdiği düşünceye bağlıdır. Doğru cevap C. Soru 11. Aşağıdakilerin hangisinde yargının nedeni belirtilmemiştir? A. Ülke toprakları yanlış kullanım yüzünden yok olup gitmektedir. B. Ülkede tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik çalışmalar yıldan yıla azalmaktadır. C. Tarıma yeterince önem verilmediğinden bu ülke pamuk, sebze, meyve üretiminde dünya sıralamasında gerilerde yer almaktadır. D. Kimi ülkelerde tarıma dayalı üretimin bilinçli bir biçimde yapılmaması halk sağlığı bakımından tehlike oluşturmaktadır. E. Çevre bilincinin yeterince gelişmemiş olması hava ve su kirliliğine yol açmaktadır. Doğru cevap B. Soru 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Yapılan ölçümler hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyormuş. B. Yönetmelikte yapılan değişikliklerden çoğumuzun haberi yoktu. C. Emekli olunca bu dernekte gönüllü olarak çalışmaya başladı. D. Çocuğu okula kaydettirmek için çok uğraşmıştı. E. Geçmişe baktığımızda buna benzer pek çok durumla karşılaşıyoruz. Doğru cevap A. Soru 13. Bu kitap okuyan, dinlemesini bilen 1. Yorumlayıp tartışan 2. Dilini severek kullanan 3. Ülkesini 4. Doğayı tanıyan ve bunlarla ilgili olumlu düşünceler geliştiren 5. Bireyler yetiştirmeye yönelik bir eğitim ve öğretim anlayışının ürünüdür. Bu cümledeki numaralı yerlerin hangisine noktalama işareti konmasına gerek yoktur? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Doğru cevap E. Soru 14. İşte karşı karşıyasın. O da senin gibi biri. 1. Yüzünde küçük küçük yara izleri. 2. Bak gülüyor. Şimdi de yemeğini yiyor. 3. İşte türkü söylüyor. İşte sıkılıyor. 4. Belki de dertleşecek birini arıyor. 5. Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti konmalıdır? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Doğru cevap B. Soru 15. Oyunda 3 arkadaşın 1980'den bugüne kadar gelen birlikteliği zaman zaman mizahi, zaman zaman da hüzünlü bir dil kullanılarak anlatılıyor. Bu cümleyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. İlgeç vardır. B. Sıfat fiil vardır. C. Yüklem çatısı bakımından etkendir. D. Zarf tümlecinde ikileme yer almıştır. E. Belgisiz sıfat kullanılmıştır. Doğru cevap C. Soru 16. Atatürk'ün bir sözü vardı. Yedi veren gül gibi açardı. Atatürk'ün bir atı vardı. Etilerden beri yaşardı. Atatürk'ün bir resmi vardı. Buğday tarlası gibi ağardı. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Bileşik sözcük. B. Çekimli fiil. C. At tamlaması. D. Bağlaç. E. Ek eylemli yüklem. Doğru cevap D. Soru 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci tamlayan olduğu için adlaşmıştır? A. Dışarının gürültüsü hepimizi rahatsız etti. B. Kapının önüne oturmuş geleni geçeni izliyor. C. Yukarıya çıkıp arkadaşımla da görüşeyim. D. 500 metre ileriden sağa döneceksiniz. E. Çocuğun üstüne kocaman bir battaniye örtmüşler. Doğru cevap A. Soru 18. Evin bahçesine dikilecek çamların üzerine konmuş bir serçe durmadan cik cik edip şarkısını söylüyordu. Evin tekir kedisi eşiğe uzanmış, bir yandan örselenmiş tüylerini düzeltmek için yalarken bir yandan da az ilerideki çöplükte sallana sallana gezinen kargaya bakıyordu. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? A. Dikilecek. B. Konmuş. C. Durmadan. D. Örselenmiş. E. Gezinen. Doğru cevap C. Soru 19. Sözlerinden çok adının önem kazanması bir eleştirmenin en büyük korkusudur. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A. Nesne yüklem. B. Özne yüklem. C. Özne zarf tümleci yüklem. D. Özne zarf tümleci nesne yüklem. E. Nesne, özne, zarf tümleci, yüklem. Doğru cevap B. Soru 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Dünyada en çok yağış alan bölge burası. B. Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satıyorlar. C. Bu toprakların büyük bir bölümü ormanlarla kaplı. D. Ülkenin kuzeyinde elde edilen ürünlerin yarıdan fazlasını elma oluşturuyor. E. Ekonomileri daha çok yetiştirdikleri hayvancılığa dayalı. Doğru cevap E. Soru 21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Yol kenarındaki çöp kutuları kaldırılarak bunların yerine çiçekler dikiliyor. B. Yeni fidanlar dikilerek kent yeşillendiriliyor. C. C. Kaldırımların kırık taşları yenileriyle değiştiriliyor. D. İçinde oturulamayacak derecedeki binaların yıktırılması gerekiyor. E. Eski yapılar boyanarak daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Doğru cevap D. Soru 22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Deneyimli bir yönetici, değerli bir bilim adamıydı. B. Maddi durumu yetmediği için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. C. Kültürel varlıklara sahip çıkıp onları korumaya çalışan insanlardan biriydi. D. Geleceğe umutla bakan ve zorluklar karşısında yılmayan bir gençti. E. Ele aldığı her işi başkalarından daha iyi, daha güzel yapmak isterdi. Doğru cevap B. Soru 23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Çevremizdeki kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli olmalıyız. B. Sorunların bütün yönleriyle ele alınması iyi olur. C. Bu alanda başarıya ulaşanların sayısı oldukça azdır. D. Araştırmalar eldeki bilgilerin doğru olmadığını kanıtlıyor. E. Bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadır. Doğru cevap E. Soru 24. Bu kararların uygulanıp uygulanmayacağının yöneticilerin seçeceği tutuma bağlı olduğu bildirildi. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? A. Seçeceği tutuma yerine tutumuna sözcüğü getirilerek. B. Yöneticilerin yerine ilgililerin sözcüğü getirilerek. C. Bu kararların yerine bunların sözcüğü getirilerek. D. Bağlı yerine yönelik sözcüğü getirilerek. E. Bildirildi yerine biliniyordu sözcüğü getirilerek. Doğru cevap A. Soru 25. 1. Dünya ve Türk edebiyatında yazarlara ve öteki sanatçılara ait önemli mektuplar var. 2. Yazınsal değer taşıyan bu mektuplar o yazarların gizli dünyalarını da açar bize. 3. Bunlar okuyana her dönemde yeni yeni tatlar verir. 4. Sanatçıların ya da yazarların birbirlerine yazdıkları mektuplar kitaplaşınca artık onların malı olmaktan çıkar. 5. Kişisellikten kurtulur, toplumsal işlev yüklenmeye başlar. 6. İki sanatçının özel, gizli ürünleri olma niteliğini yitirir, kitlelerin ortak malı olur. 7. Yığınlara seslenir, iletilerini yüksek sesle dile getirir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. 6. Doğru cevap C. Soru 26. Çalışmalarımız sonuç verdi. Neler mi oldu? Ot bitmeyen bozkırlar ipek gibi yumuşak topraklı ovalara dönüştü. Tarlalar arı kovanları gibi uğuldamaya başladı. Toprağın derinliklerinde uyuyan sular yeryüzüne çıkarıldı. Kova kova süt veren inekler, kovan kovan bal veren arılar yetiştirildi. Sofraları el ele verilerek üretilen yiyecekler süsledi. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Benzetme sanatından yararlanma. B. Öykülemeye başvurma. C. Yinelemelere yer verme. D. Betimleme yapma. E. Tanık gösterme. Doğru cevap E. Soru 27. İnsanın kendini değerlendirebilmesi çok güç, ancak önceki yapıtlarımı gözden geçirirken zaman içinde dilimin biraz daha geliştiğini anladım. Giderek bir üslup oluşturmaya başladığımı, dile daha fazla hakim olabildiğimi gördüm. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A. İlk yapıtlarınızla bugünküler arasında ne gibi farklar görüyorsunuz? B. Yeni öyküleri ve öykücüleri nasıl değerlendiriyorsunuz? C. Öykülerinizi oluştururken nasıl bir yol izliyorsunuz? D. Yaşadıklarınızla yazdıklarınız arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz? E. Duygu ve düşüncelerinizi yapıtlarınıza aktarırken zorluk çekiyor musunuz? Doğru cevap A. Soru 28. İstiyorum ki yazdıklarım insanlarımızın sorunlarını, özlemlerini anlatsın. Onların acılarını, çektiklerini başkalarına duyurabilsin. Açıkçası yaşamı değiştirsin, güzelleştirsin. Bu amaçla insanımızdan, ülkemizden kopmamaya çalışıyorum. Ancak yine de dergilerde yer verilmiyor şiirlerime. Yayınlananlara bakıyorum, çoğu toplum gerçeklerine kapalı, belli bir düşünceyi savunmuyor, bir sorunu dile getirmiyor. Bu parçada şair aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır? A. Şiire özgü ilkelerin belirgin olmayışından. B. Şiirde içerikten çok anlatımın öne çıkmasından. C. Şairlerin ortak bir tutum izlemeyişinden. D. Yaşananları yansıtmayan şiirlerin ilgi görmesinden. E. Ozanların toplumu gereği gibi tanımayışından. Doğru cevap D. Soru 29. Bu yazarımızın anlattığı çevre ve kişiler hakkında geniş bilgisi vardır. Ama o bunu hiçbir zaman açıkça gözler önüne sermez. Anlattıkları buzdağının suyun üstünde kalan kısmı gibidir. Okur zamanla buzdağının altta kalan kısmını fark eder ve yazarın asıl kimliğinin orada saklı olduğunu anlar. Bu parçada anlatılmak istenenle aşağıdaki yargılardan hangisi arasında anlamca yakınlık vardır? A. Her yazarın olayları ve kişileri algılama biçimi farklıdır. B. Kimi yazarlar yapıtlarında kendilerini bütünüyle açığa vurmaktan kaçınır. C. Bir yapıtı her okur farklı biçimlerde algılayabilir. D. Okur beğendiği yazarların yapıtlarından her okuyuşta değişik tatlar alır. E. Kimi yazarlar olayların değerlendirilmesini okura bırakarak ilgi çekmeye çalışır. Doğru cevap B. Soru 30. 2 yaşını dolduran küçük kızım televizyondaki sanatsal nitelikten yoksun ürünler sunan şarkıcıyı görünce hemen tanıdı ve adını söyleyiverdi. O sırada elimde ünlü bir yazarımızın son kitabı vardı. Onu ikinci kez okuyordum. Birden içimin sızladığını hissettim. 2 yaşında bir çocuk televizyonun etkisiyle bir şarkıcıyı tanıyordu. Ekranda o şarkıcının yerine bir şair, romancı, öykücü, ressam ya da bilim adamının görünmesine fırsat verilse, onların yaşamları anlatılsa, yapıtları dile getirilse, o küçük çocuk onları da bilecek, onları da tanıyacak. Bu da ülkenin geleceği için ne kadar güzel olacak. Bu sözleri söyleyen kişinin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A. Televizyondaki çocuk programlarının yetersizliği. B. Edebiyatçılarımızın pek çok güzel ve eğitici yapıtı bulunduğu. C. Bilim ve sanat adamlarıyla ilgili programlara televizyonda yer verilmesinin gerekliliği. D. Televizyondaki müzik programlarının birçok yönden çocuklara uygun olmadığı. E. Çocuklar üzerinde televizyonun gereğinden fazla etkili olduğu. Doğru cevap C. Soru 31. Önemli bir edebiyat yapıtını çevirirken o yapıtın yazarıyla çok farklı bir ilişki kurmanın mutluluğunu da tadar çevirmen. Bir yazarla çeviri aracılığıyla ilişki kurmak, onun söyledikleri ve söyleme biçimleri üzerinde kafa yormayı gerektirir. Çünkü çeviride yapılması gereken yalnızca okumakla, okunanı anlamakla sınırlı değil, asıl önemli olan yazarın söylediklerine, söyleme biçimlerine, hangi dile çeviriyorsak o dilde varlık kazandırmaktır. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Başarılı çevirmenler yapıtları çevirirken tarihsel ve toplumsal koşulları da düşünürler. B. Bir çevirinin başarısı yapıtın çevrildiği dilde düşünce ve anlatım yönünden yeniden oluşturulmasına bağlıdır. C. Çevirmenle çevrilen yapıtın yazarı arasında duygusal yönden benzerlik olması çeviriyi olumlu yönde etkiler. D. Çevirmenler çeviriyi bitirinceye değin çok değişik duygular yaşarlar. E. Anlatım olanakları birbirine benzeyen dillerde yapılan çeviriler daha başarılı olur. Doğru cevap B. Soru 32. Çalışmalarını romanlar üzerinde yoğunlaştırmış bir eleştirmendi. Roman konusunda 300'ü aşkın eleştirisi vardı. Eleştirinin edebiyat tarihini kurma ve oluşturma gibi önemli bir işlevi olduğuna inanırdı. Bunun için de yayımlanmış romanların hemen hemen tümünü okuyup incelemekten kaçınmazdı. Ele aldığı yapıtları çok yönlü bir değerlendirmeden geçirirdi. Bu tutumuyla romancıların yaratıcılığını besler, onlara yol gösterirdi. Bu parçada sözü edilen eleştirmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Yapıtları değişik boyutlarıyla ele alıp yargıladığı. B. Farklı eleştiri yöntemleri kullandığı. C. Çağdaş eleştiri kuramlarından yararlandığı. D. Düşüncelerini terimsel bir söylemle yansıttığı. E. Anlatımındaki pürüzlerin çok ürün vermesinden kaynaklandığı. Doğru cevap A. Soru 33. Bizde eleştiri alanında bir acelecilik var. Diyelim ki bir eleştirmen Türk Edebiyatı'nda yeni çıkmış bir kitapla ilgili eleştiri yazacak. Bunu yaparken bırakın o yazar hakkında eskiden çıkmış yazıları derleyip toplamayı, en son çıkan yazıları bile gözden geçirmiyor. Oysa bir kitap için eleştiri yazılacaksa daha önce yazılmış eleştirilerin incelenmesi, el altında bulundurulması ve yeri geldiğinde bunlara gönderme yapılması bile gerekir. Bu parçadaki gibi düşünen bir yazar aşağıdakilerden hangisini söylerse kendi tutum ve düşüncesiyle çelişmiş olur. A. Bu yapıta yönelik eleştiriler arasında özgün düşünceler içerenine rastlamadım. B. Eleştirmenlerin bu yapıt karşısındaki tutumlarını haksız ve son derece öznel buldum. C. Bu yapıt üzerine yapılan son eleştirilerde farklı değerlendirme ölçütlerinin kullanıldığını gördüm. D. Bu kitaba yönelik eleştirimi onun üzerimde bıraktığı izlenime göre oluşturdum. E. Bu kitapla ilgili görüşlerin yazarın kişiliğine değil kitaba yönelik olmasını isterdim. Doğru cevap D. Soru 34. Kimi yazarlar kendi yaratma yöntemlerini açıklarken gerçeğe her yönüyle bağlı kaldıklarını, gerçeği eksiksizce yansıtmayı yazarlığın temel ilkesi saydıklarını söylerler. Düşsellikten kaçındıklarını söz arasında özellikle belirtmeye özen gösterirler. Yazdıklarıyla yaşananlar arasındaki ilişkiyi vurgulamaya çabalarlar. Dahası bir romancıdan, öykücüden çok bir tarihçi, toplum bilimci, ruh bilimci gibi davrandıklarını söyleyenler bile vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilen görüşle uyumludur? A. Bir sanat yapıtında yansıtılan gerçek, gerçeğin kendisi değil, törpülenmiş, cilalanmış bir görünümüdür. B. Bir yapıtta yansıtılan gerçekleri yaşamla özdeşleştirmeye çalışmak doğru bir tutum değildir. C. Yaşamdan alınan öğeler yazarın yüreğinde ve kafasında yeniden biçimlendirilmezse yazınsal bir yapıta dönüşemez. D. Düş gücüyle oluşturulmamış bir yapıt gerçek anlamda yazınsal bir yapıt sayılamaz. E. Yapıtların içerik yönünden yaşama sıkı sıkıya bağlı olması gerekir. Doğru cevap E. Soru 35. Yazma işinde insanın başarıya ulaşması için verilecek reçetelerin tek başına hiçbir yarar sağlamayacağını düşünen bir yazar şöyle diyor. %99 yetenek, %99 disiplin, %99 çalışma. Yaptığı ile hiçbir zaman yetinmemeli yazar. Yaptığı ne kadar iyi olursa olsun gene de yapabileceğinden iyi değildir. Sanatçılar çağdaşlarından ya da öncekilerden daha iyi olmakla yetinmemeli. Kısacası bütün sorun nokta nokta. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Özgün bir yapıt ortaya koyabilmekte. B. Başka sanatçıların yaptıklarını izleyebilmekte. C. İnsanın kendisini yenileyip aşmasında. D. Daha önce ele aldığı konulara değinmemekte. E. Değişik türlere yönelmekte. Doğru cevap C. Soru 36. Klasik öyküyü çok seviyordum. Bu biçimi özellikle ilk kitabım için bilinçli olarak seçtim. Bu tür kitapları ilk okuyuşumda beğendiğim cümlelerin altını çizer, sonra onları bir deftere yazar ve tekrar tekrar okurdum. Bundan da çok zevk alırdım. Sonra bir gün Knut Hamsun'un Açlık adlı kitabını okudum. Altı çizilecek tek bir satır bile bulamadım. Oysa kitabı çok beğenmiştim. Beğenmek de ne kelime, çarpmıştı kitap beni. Nerede bunun altı çizilecek satırları diye düşündüm. Aynı şeyi sevdiğim öteki yazarların yapıtlarında da gördüm. Nokta nokta. Şimdi niyetim altı çizilecek tek satırı bile olmayan bir kitap yazmak. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Demek ki ben kimsenin başaramadığını başarmıştım. B. Artık okurken kitabın sonuna kadar dikkatimi canlı tutamıyordum. C. Sanatta ulaşmak istediğim özgünlüğü yakaladığımı o zaman fark ettim. D. Sonunda özlü sözlerden çok yalın anlatıma değer verilmesi gerektiğini anladım. E. Söylenenlerin tersine çağa ayak uyduramamıştım. Doğru cevap D. Soru 37. Gözlemlerden, yaşantılardan yola çıkıp çok başarılı olmuş sanatçılar vardır. Ama aynı yöntemle yazmasına karşın başarılı olamamış, hiçbir iz bırakmamış sanatçılar da çoktur. Örneğin Balzac hiç evlenmemiş, babalık zevkini tatmamış ama dünyanın en canlı babası Goriot babayı yaratmıştır. Öte yandan bütün yapıtlarını okuduğum Panait Istrati, yaşantısından, gözlemlerinden yola çıktığı halde çoktan eskimiştir. Bu örneklerden çıkarılacak sonuç, nokta nokta. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Edebiyatçının anlattıklarını yaşamış olmasının değil, okura yaşatmasının önemli olduğudur. B. Başarılı romanlar yazabilmenin ilk koşulu, yazarın anlattıklarına tanık olmasıdır. C. Her romanın konusuna özgü bir yazma yöntemi gerektirdiğidir. D. Romandaki başarının sanatçının kişilik yapısına bağlı olduğudur. E. Kimi romanlardaki başarısızlığın birçok nedene bağlanılabileceğidir. Doğru cevap A. Soru 38. Okumaya nereden başlasam? Hangi türden kitaplar okusam? Böyle soruları yanıtlamada zorlanmışımdır hep. Bilirim ki söyleyeceklerimin yönlendirici bir işlevi olmayacaktır. Çünkü her kitabın etkisi okurun okurluk yaşantısına, birikimine göre değişiklik gösterir. Birinin yüreğinde titreşimler yaratan bir kitap, bir başkasının ruhunu karartır, esnetir, ağırlığı altında ezer onu. Birine çarpıcı, renkli yaşantılar sunan bir kitap, ötekine bayağı sıradan gelebilir. Nokta nokta. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Görüldüğü gibi okuma çok yönlü bir etkinliktir. B. Sözün kısası bir kitabın herkes üzerinde aynı etkiyi bıraktığı söylenemez. C. Ne var ki iyi bir okur hangi amaçla okuduğunun bilincindedir. D. Bu nedenle okuma okurun kimi bilgi ve becerilerle donanmış olmasını gerektirir. E. Aslında okurun okuduklarını bir zihinsel süzgeçten geçirmesi gerekir. Doğru cevap B. Soru 39. Nokta nokta. Ozanlar da yazarlar da yaşantı işçisidir bir bakıma. Gerçek yaşamdan, nesnel dünyadan kazandıkları yaşantıyı yeniden üretirler. Bu yeniden üretme ya da yaratma süreci içinde estetik bir tat katarlar ona. Coşku ve düşünceyle beslenen bir özle yoğururlar onu. Yoğurdukları özü okura ulaştıracak uygun yollar, uygun biçimler ararlar. Şiir, öykü, roman, oyun gibi türlere özgü yasaların içinde yeni konumlar kazandırırlar yaşantıya. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Yazınsal yaratının gücü okurda düşünsel bir değişme yaratmasına bağlıdır. B. Okur romanda, şiirde ya da öyküde karşılaştığı yaşamı düş dünyasına değiştirerek geliştirir. C. Kimi sanatçılara göre yazınsal yapıtlar okurun yaşama algılama gücünü arttırmalıdır. D. Gerçekte türü ne olursa olsun her yazınsal yaratının malzemesi yaşantıdır. E. Şiirler, romanlar, öyküler okurun yüreğinde yeni duygular uyandırmayı amaçlar. Doğru cevap D. Soru 40. Mitler, doğa güçlerini ve doğaüstü yaratıkları anlatan hayal ürünü öykülerdir. Bunların simgesel ve kutsal bir yanı vardır. Yüzyıllar boyunca bu öyküler birbirlerinden beslenerek zenginleşmiştir. Bunların kimisi kulaktan kulağa yayılırken kimisi de yazmayı iş edinmiş kişilerce yazıya geçirilmiştir. Bugün elimizde hemen her mitolojik öykünün yazıya geçirenin anlayışına göre değişen anlatımları bulunuyor. Bu parçada mitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Kahramanlarının alışılmışın dışında özellikler taşıdığına, B. Anlatılanların dinsel bir içeriği olduğuna, C. Çok uzun bir geçmişi bulunduğuna, D. Aynı öykünün değişik biçimlerde anlatıldığına, E. Kimilerinin gerçekleri yansıttığına. Doğru cevap E. Soru 41. Yazınsal yaratılara tutku düzeyine varan bir ilgisi vardı. Bunları kılı kırk yaran bir okur titizliğiyle inceleyip yargılar, dil ve anlatımını onlarla beslerdi. Nitekim anlatımındaki çok yönlülük ve somutlama gücü de büyük ölçüde bundan gelirdi. Bunu bir de olayları, durumları ve insanları algılama biçimindeki derinlik ve gerçekliği eklersek, yapıtlarındaki olağanüstü etki gücünün nereden kaynaklandığını anlamış oluruz. Bu parçada tanıtılan yazarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Kendini geliştiren bir insandır. B. Okuduklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. C. Duygusallığa ağırlık verir. D. Çevresindekileri değişik boyutlarıyla inceler. E. Etkili bir anlatımı vardır. Doğru cevap C. Soru 42. Daha ilk yapıtlarında başkalarının izine basmadan yürümeyi deneyen yazarlar, ozanlar vardır. Bunlar yazınsal yaratıları ayırmaya, belirlemeye ve değerlendirmeye yönelik geleneksel ölçütlerin, kuralların kılavuzluğunu pek umursamaz, onlara sıkı sıkıya bağlı kalmazlar. Türler arasında öyle aşılması güç duvarlar ya da sınırlar yoktur onlar için. Yazarken bir türe özgü nitelikleri bir başka türe taşımaktan kaçınmazlar. Bu parçada sözü edilen sanatçılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Yapıtlarının içerik yönünden zengin olduğuna. B. Başkalarından etkilenmediklerine. C. Yapıtlarında değişik türlere özgü niteliklere yer verdiklerine. D. Yazıların belirli türlere göre ayrılmasını önemsemediklerine. E. Önceden konmuş kurallara bağlı kalmadıklarına. Doğru cevap A. Soru 43. Güzellik de çirkinlik de insanoğlunun duygularına seslenir. Ancak bu iki kavramın algılanışı kişiden kişiye değişir. Güzelliği görebilmek çaba gerektirdiği halde çirkinlik böyle değildir. O kolayca kendini gösterir. Örneğin bembeyaz bir kağıdın üstüne damla mürekkep damlarsa bu çirkinliği kolayca herkes görebilir. Ama önemli olan çirkinliği görmek değil, onun oluşmasını önlemek için çaba göstermektir. Yoksa her gün bu kağıdın üstünde leke var diye yakınmak kimseye bir yarar sağlamaz. Bu parçadan güzellik ve çirkinlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Öznel ölçütlerle algılandığı. B. Eğitimli kişilerce ayırt edilebildiği. C. Aralarında farklar olduğu. D. İnsana bir takım görevler yüklediği. E. Yaşamda karşı karşıya gelinebileceği. Doğru cevap B. Soru 44. Çok yazmayı, öne çıkmayı, böbürlenmeyi sevmiyor. Gürültüden uzak, ağır ağır kozasında sessizce örüyor şiirini. Kendini önemsemiyor, kasılma yok. Ne okuyucunun ne de önemli kişilerin dikkatini çekme çabasında. Az ürün veriyor ama şiirin hasını üretiyor. Şiirde işçiliğe, sabra önem veriyor. Bugüne değin tek kitapta kalmasının nedeni de bu. Adı duyulmamış sessiz bir ozan ama şiirleri usta işi. Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? A. Gösterişten hoşlanmayan. B. Geri planda kalmayı seven. C. Kendini üstün görmeyen. D. Amacı yalnızca iyi yapıt üretmek olan. E. Tanınacak kadar başarılı olamayan. Doğru cevap E. Soru 45. Onu, sorumluluğunu bilen bir yazar olduğu için seviyorum. Kusuru yok mu? Hem de pek çok. Kendini coşkulu betimlemelerle kaptırarak Türkçe cümleleri sarsıyor. Özne, tümleç, yüklem bağlantılarını yitiriyor. Türkçeyi sevdiği ve benimsediği halde bu tür yanlışları hep yapıyor. Ayrıca öykülerini dinlendirip bir kez daha okumuyor. Bütün bunlara karşın öykülerinde insancıl gerçeğin önemli bir yeri ve ağırlığı var. Bu durum okurların öykü kişileriyle kolayca ilişki kurmalarına, dahası onlarla aynı düşünceleri paylaşmalarına yardımcı oluyor. Kısaca yazarın kişileriyle okurları birbirleriyle çelişmiyor. Hatta özlemlerini yansıttığından okurların hoşuna bile gidebiliyor o kişiler. Böyle anlatılan bir sanatçıdan aşağıdakilerden hangisi beklenmez? A. Okurun öykü kişileriyle özdeşleşmesini sağlaması. B. Neyi, niçin yaptığının bilincinde olması. C. Yazdıklarının ilk biçimiyle yetinmesi. D. Kolay okunan ama kalıcı olmayan yapıtlar vermesi. E. İnsanlara özgü durumları işlemesi. Doğru cevap D.